Ayrım 6.
Tartışmanın heyecanıyla koltuğunda büzülüp kalmış olan Selma'yı unutmuşlardı. Annesiyle babası arasındaki giderek sıklaşan bu tartışmalardan ne denli nefret ettiğini Tanrı biliyordu ya. Kavga etseler neyse, buz gibi alaycılıkları daha da kötüydü. Aralarında her gün daha çok yükselen bir duvarın örüldüğünü seziniyordu. Hangisinin haklı olduğu umurunda bile değildi. İstediği tek şey susmaları, birbirlerini incitmekten, onu incitmekten vazgeçmeleriydi. Zeynel yumruklarını sıkmış, boğazın batı yakasındaki bahçelerden ve yıllardan geçerek Haliç'e doğru gidiyordu. Yağmur çiseliyordu. Belirsiz bir mehtap, camilerle sarayları buğulu biçimde aydınlatıyordu. Harem ağası kentin güzelliklerine bakmaksızın yürüyordu. Başka zamanlar bu güzellikler onda çelişkili duygular uyandırırdı. Bir yandan bu kentte yaşadığı için gururlanır, öte yandan doğduğu ülkenin, ülkesinin sert dağlarını özlerdi. İlkbahar gecesinin serinliğine aldırdığı bile yoktu. Sıkıntısına esir düşmüş, kararsız ve güçsüz biçimde ilerliyor, duruyor, tekrar yürüyordu. Saat 10 olmuştu. Mahmut onu bekliyor olmalıydı. Ama onunla buluşmak içinden gelmiyordu. Öfkeden, aczinden kudurmuş gibiydi. Her akşam olduğu gibi bu akşam da başka bir isteği olup olmadığını sormak üzere sultanın kapısına kadar gitmişti. Kapının önünde Hayri Rauf Bey'in sert sesini duyunca içeriye girmemiş, merakla dinlemeye başlamıştı. Damadın sesi biraz daha yükselecek ve sertleşecek olsaydı müdahale edecekti. Belki işinden olurdu. Alt tarafı bir hizmetkardı. Hanımı ile kocası arasına hangi hakla girebilirdi ki? Hanımı. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. Sultanına böyle der, bu sözcükteki ikili anlamdan ayrı bir zevk alırdı. Gözlerini kaldırıp ona bakmaya asla cesaret edemezdi. Ama hayalleri, hayal kurmaktan onu kim alakoyabilirdi ki? Kadife perdenin ardında sabırla, heyecanla beklemişti. Ama damat sadakatini kanıtlamasına fırsat yaratmamıştı. Sultanın alaycı bakışları onun kaçmasına yetmişti. Manolya ağacından bir yaprak koparan Zeynel, ödlek diye söylendi. Sultan nasıl olmuştu da böyle yavan bir adama aşık olmuştu? Varlığı kendisine bağlı olan bu adamın küstahlıklarına nasıl dayanabiliyordu? Uzaklarda Beyoğlu'ndaki kiliselerden birinin çanı çalmaya başladı. Zeynel bilinçsiz saymaya başladı. Saat 11 olmuştu. Mahmud'un endişeli yüzü gözlerinin önüne geldi. Her zaman buluştukları kahvenin mermer masasına parmaklarını vurup duruyor olmalıydı. Kahvehane Süleymaniye Camii'nin yakınlarında sakin bir semtteydi. Zeynel burayı sadece semt sakinleri geldiği için seçmişti. Böylece tanımak tehlikesi yoktu. Burada haftada bir veya iki kez buluşuyorlardı. Ama bazen Zeynel ya sultan kendisini azarladığı ya da hiç yüz vermediği için müthiş bir bunalıma düşer ve buluşmalarını iptal ederdi. Mahmut bir şey söylemezdi. Aşığına her zaman ayıracak vakti vardı. Acele etmesi gerekiyordu. Uzaktan kırmızı mavi ışıkları görünen Galata'ya inmesi, akşamcılar yüzünden bu saate kadar kalabalık olan köprüden geçmesi gerekiyordu. Ancak o zaman tüm bu basitlikleri geride bırakarak İstanbul'un sakin sokaklarına ulaşmış olacaktı. Ama cesareti kalmamıştı. Yoksa artık canı mı istemiyordu? O genç uysal bedeni, o saf bakışları, o okşayan elleri hatırladıkça kendini yorgun hissediyordu. Şu delikanlı kendisini niçin bu denli seviyordu? O da Mahmud'u seviyordu ama bu aşk ya da tutku değildi. İkisi arasında böyle şeyleri düşünmek bile gülünçtü. Duraksadı. Bu buluşmaya gitmeyecek olursa çocuğa acı verecekti. Ama gidecek olursa sultanın hayaliyle dopdolu olduğu şu sırada ona ihanet etmiş olacaktı. Bunun öcünü de Mahmud'dan alacaktı, bunu biliyordu. En iyisi dönmekti. Kendine karşı, delikanlıya karşı, bütün dünyaya karşı kızgın ve öfkeli Ortaköy Sarayı'nın yolunu tuttu Zeynel. Ertesi günü hava sünbili idi. Gökyüzünden etrafa süzüm süzüm inen hafif morumtırak renkli havaya verilen isimdi bu. Hatice Sultan Selma ile birlikte Eyüp Sultan'a gitmeye karar vermişti. Bu felaketli günlerde oraya ümit ve cesaret bulmaya giden Türklerin sayısı bir hayli çoktu. Selma bu sakin, bu yeşillikler ardına gizlenmiş kutsal yeri seviyordu. ama asıl etrafındaki mezarlığı, ta denizin üzerinden yükselen tepelere kadar uzanan mezarlığı seviyordu. Kentin en eski mezarlığıydı. Mezar taşlarından her biri ayrı bir sanat eseriydi. Gökyüzüne doğru uzanmış bu taşların bazıları, eskilikleri ve orada yatanın önemi ölçüsünde muhteşem kabuklarla yontulmuşlardı. Daha yeni olanları fesliydiler. Kadınlarınki oymalı, nakışlı, işlemeliydi. Sonra minicik fesli ya da gül işlemeli ince taşlar vardı. Bunlar çocuk mezarlarıydı. Selma bunların bir hayli çok olduğunu fark etti. İki sultan ağaçlıklı yolda bir saate yakındır gidip geliyorlardı. Anne tesbih elinde Esmaül Hüsna'yı zikrederken kızı hayallere dalmıştı. Ara sıra ünlü bir kişinin ya da bir aile dostunun mezar taşı önünde duruyorlardı. Hatice Sultan bir Fatiha okuyor, Selma ise dimdik ayakta ölünün yattığı yerden söylemek istediklerini bütün gücüyle sezinlemeye çalışıyordu. Ama başaramıyor ve üzülüyordu. Kutsal bir görevi yerine getirememiş gibi bir duygu içindeydi. Ama bir gün kendisini tam olarak bu işe verdiği takdirde ölülerin dirilere söyleyeceklerini duyacağına inanıyordu. İki alem arasında iletişim olduğuna inanıyordu. İri yarı bir sudanlı olan süt ninesi yeniden dirilmiş ölüler olduklarına inandığın çiçekler ve ağaçlarla konuşuyordu. Mezarlıktan çıktıklarında Selma ile annesi Pierre Loti'nin esinlendiği yasemin kokulu Haliç'in morumtrak renginin izlenebileceği kahvehanenin önünden geçtiler. Hatice, hiç değilse o bize ihanet etmedi diye söylendi. İyi gün dostları bize sırtlarını çevirdiler. O ise bakıp usanmadan Türkiye'nin davasını savunuyor. Bizi anlayıp seven ender kişilerden. Zavallı vatandaşlarımız o kadar şaşırmış, Avrupalılarca sevilmemeye o kadar alışmış ki bu sevgiyi yüz misli iade ediyorlar. Gerçekten de Türkiye'de Pierre Loti kadar sevilen bir başka yabancı yoktur. Kente dönerlerken arabacı kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Bir telaş ve heyecan vardı. Millet gazete satıcılarının başlarına üşüşmüştü. Gene ne oluyor? Sultan meraklanarak Zeyneli olup biteni öğrenmesi için gönderdi. Ağa bir iki dakika sonra allak bullak bir yüzde geri döndü. Elindeki gazetenin ilk sayfası siyah bir çerçeve içine alınmıştı. Sultan sabırsızlıkla gazeteyi çekip aldı. Birinci sayfa boydan boya galip devletlerin barış koşullarına yer vermişti. Sultan bir nefeste bunları okudu, sonra başını arkaya devirerek ''Hepsi delirmiş'' dedi. ''Ölüm fermanımızı imzalamamızı istiyorlar.'' Yolun geri kalan kısmında başını arkaya atmış, gözleri kapalı, hiç kımıldamadan durdu. Selma korkuya kapılmış, en ufak bir harekette bulunmaktan çekinerek annesine bakıyordu. Acı günler gelip çatmıştı. İstanbul halkı sille yemiş gibiydi. En kötümserler bile müttefiklerin böylesine acımasız koşullar ileriye sürebileceklerini düşünemezdi. Türkiye'nin parçalanmasını kararlaştırmışlardı. İşin özeti buydu. Trakya, güzel İzmir ve bütün çevresi Yunanistan'a veriliyor. Doğu Anadolu Ermenistan oluyor. Kürdistan özerklik elde ediyordu. Anadolu'nun güneyine gelince Fransız ve İtalyan nüfuz bölgesi olacaktı. Türkiye'ye sadece Anadolu yaylası ve Karadeniz'e açılan ufak bir pencere kalıyordu. Bir de birkaç kilometre karelik çevresiyle İstanbul. Ama burası da bağımsız olmayacaktı. Boğazlar uluslararası denetime gelecek, Osmanlı başkenti de müttefiklerini askeri ve mali denetimi altında tutacaktı. Kentte durum gergindi. Gösteriler artırıyordu. Aylardır esneklik ve yumuşaklık politikasını destekleyenler ağızlarını açamıyorlardı. Buna karşılık Mustafa Kemal'in ve silahlı mücadelenin yandaşları çoğunluk olmuşlardı. Her gün yüzlerce vatansever cepheye katılıyordu. Sansür nedeniyle gazeteler Anadolu'da olup bitenler hakkında hiçbir bilgi vermiyor ama herkes Kemalistlerin başarılarıyla sonuçlanan çatışmalardan söz ediyordu. İstanbul'da çarşı yeniden haber kaynağı oluvermişti. Dükkanlarının önünde bir bardak çayın etrafında toplanan esnaf, mal satmaya gelen köylülerden ya da işgal altındaki yöreler ile millicilerin kurtardıkları bölgeler arasında iletişimi sağlayan gönüllülerden aldıkları haberleri üstü örtülü biçimde aktarıyorlardı. Alışverişe giden herkes haberlerden payına düşeni alıyordu. Hatice Sultan'ın sarayında dışarısı ile iletişime ağlar sağlıyordu. Her türlü haberi ve söylentiyi aktarıyorlardı. Haziran ortalarında bir gündü. Zeynel gözlerinin içi gülerek önemli bir haber getirdi. Kemalistler Kuvayi İnzibatiye'yi ezmişler. Hatta bir İngiliz mevziğini ele geçirerek Tuzla'ya varmışlar. Buradan 30 kilometre uzaktalar. Bir hafta kadar sonra İstanbul'a gireceklermiş. Şeker bayramının son günü. Sultan ürperdiğini belli etmeyerek sordu. Nereden biliyorsun? Alemdar gazetesi yazı işleri müdürünün arabacısından öğrendim. O da karısından duymuş. Karısı sadrazamın yeğeninin en iyi arkadaşıymış. Sadrazam büyük telaş içindeymiş. Üstelik İngilizler iki ay bile dayanamayan sözde yenilemez Kuvayi İnzibatiye ile kendilerini gülünç duruma soktuğu için çok öfkeliymişler. Hatice Sultan için için güldü. Ama sevinci süratle kaygıya dönüştü. Kemalistler daha fazla yaklaşacak olurlarsa düşman boş durmayacaktı. Bu da yeni baştan savaş demekti. Bu savaş iç savaşa da dönüşerek eskisinden de feci olurdu. Hem artık yalnız cephede değil, başkentin içinde de ceryan ederdi. Hatice sokaklarda yapılacak çatışmaları, kente atılacak bombaları, kadını ve çocuğu ile on binlerce ölüyü düşündü, titredi. Milli mücadelecilerin kazanmalarını isterken işin bu yanını hiç aklına getirmemişti. Birden Kemalistlerin İstanbul'a girmeden geri püskürtürmelerini diledi. Sonra kendisini toparladı. Tıpkı hainler gibi düşünmüştü. Oysa yabancı çizmesi altında yaşamaktansa ölmek daha onurluydu. Gözlerini kapadı. Sevgili İstanbul'unu yıkılmış gördü. 25 sultanın hüküm sürdüğü Topkapı Sarayı yıkılmış. Mermer köşkler yağmalanmış. Çeşmeler akmaz olmuş. Boğaziçi'nin beyaz rüyası Dolmabahçe harap edilmiş. Halifeler kentinin gururu olan camiler yanmış. Hanlar, hamamlar, eski medreseler, ortaya çıkmaları yüzyıllar olan bütün bu şaheserler kül olmuş, gitmiş. Bu uyum, bu sihir, bu güzellik yok olmuş. Hatice hayretle bu olasılığın kendisine insanların yaşamalarını yitirmelerinden çok daha fazla acı verdiğini gördü. Selma için durum farklıydı. Hem de her şey çok basitti. Mustafa Kemal gelecek ve düşmanı kovacaktı. Padişah tahtına yeniden oturacak ve Türkiye'nin zengin, insanlarının mutlu olmaları için yasalar çıkaracaktı. Mustafa Kemal'i de herhalde sadrazam yapacaktı. Sadakati ödüllendirmeyi bilirdi. Ya Halide Edip? Selma İzmir işgal edildiğinde halkı coşturan siyah çarşaflı kadını unutamıyordu. Onun için Halide Edip özgürlüğün simgesiydi. Kadınlarla o meşgul olacak, o çirkin çarşafları, o boğucu kafesleri kaldıracak, faytonların pencerelerini, haremlerin kapılarını açacaktı. Selma da ona yardım edecekti. İkisi baş başa yepyeni bir dünya kuracaklardı. Sıkıntısız kadınların tıpkı İngiltere'deki gibi hükümdar olabilecekleri bir dünya. Daha sonra İstanbul rüya ile kabus arası günler yaşadı. İnsanlar sinirden tüyleri diken diken ya gülme ya da öfke krizine tutuluyorlardı. Sokaklarda hanımlar gizlice ulusal renkte kokartlar satıyor, alanlar da zafer gününe kadar bunları yakalarının arka tarafına takıyorlardı. Bütün kent diken üstündeydi ama haberler hep aynıydı. Tuzla'da Kemalistler hazırlık yapıyorlardı. Şeker bayramı gelmişti ama birliklerden haber yoktu. Ortaköy Sarayı'nda hem üzüntü vardı hem rahatlama. Selma annesinin verdiği şekerden yapılmış koskoca bebeği sinirinden başından topuğuna kadar yemiş ve mide fesadına uğramıştı. Sultancığım Kemal Paşa gelmeyecek. Yunanlılar üzerine 6 tümen göndermiş. Onun ise askeri ve silahı çok az. Bütün cephelerde geriliyorlar. Ne? Dünyanın altının üstüne gelmesi için 4 gün yatması yeterli mi olmuştu? Hastayken hiçbir şeye dikkat etmemiş, hiçbir yakarıda bulunmamıştı. İşte Allah da şimdi onlara bırakıyordu. Kemal Paşa'nın yenilmez ordusu geri çekiliyordu. Selma ihanete uğramış gibiydi. Kimin tarafından? Allah tarafından mı? Yoksa Mustafa Kemal tarafından mı? Ya da Yunanlılar tarafından mı? Orası pek açık değildi ama işte hastalığını fırsat bilmişlerdi. Süt ninesinin koca kara elini yakaladı. Benimle birlikte diz çöktü. Allah bizi duymak zorunda kalana kadar dua edeceğiz. O Rahman ve Rahim'dir. Bu kadar adaletsiz olamaz. Bedeni ve ruhu arındırmak için alınan abdest, yere serilen namaz seccadesi. Koca, kara varlık ile Küçük, kızıl kafa yan yana duaya başladılar. La ilahe illallah, Muhammeden Resulallah. Öyleyse Allah iyi kalpli Türk ulusuna şu esnaf kılıklı geveze Yunanlıları ve şu yavan kibirli İngilizleri mi tercih ediyordu? Gökyüzüne açılmış elleriyle ve titrek sesiyle tekrarlayıp duruyordu. Ey her şeye kadir yüce Allah'ım, bize yardım et. Mustafa Kemal Paşa'yı muzaffer kıl. Gözlerinden akan gözyaşları o denli coştu ki dantel yakası sırılsıklam oldu. Bir konu vardı ki küçük kızın kafasını kurcalayıp duruyordu. Şeyh ona tek bir Allah olduğunu söylemişti. Müslümanlar ile Hristiyanların tanrısı birdi. Ya Hristiyan çocuklar da Müslüman çocuklar kadar kuvvetle dua edecek olurlarsa? Tanrı böyle bir seçimi yaparken zorlanacaktı. Onun için de terazinin kefesini mutlaka iyilerden yana ayarlamak gerekiyordu. Ertesi günü Selma, yaşları 6 ile 12 arasında değişen 10-15 kadar çocuk topladı. Onlara dua edeceklerini bildirdi. Günde 5 kez bu küçük cemaat bahçenin bir köşesinde toplanıyordu. Buram buram mis kokan gül ağaçlarının bulundukları köşede, çimenlere ipek seccadeleri ihtimamla serdikten sonra kıbleye dönerek imamlık eden küçük sultanlarının ardında dua ediyorlardı. Ama günler geçtikçe haberler daha da kötüleşiyordu. Kuvayi milliyecilerin bozguna uğradıkları açıktı. Yunanlılar ilerliyorlardı. Kentler peş peşe düşüyordu. Akhisar, Balıkesir, Bandırma ve nihayet Bursa. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti. İlk sultanların ebedi istirahatgahları Bursa. İslam sanatının en belirgin şaheseri, 600 yıl önce doğudan gelen atlıların cesaret ve hamasetini simgeleyen camiler ve saraylar kenti Bursa, şimdi kafirin elindeydi. Türk halkı için bu, İzmir'in alınışı kadar müthiş bir darbeydi. Mustafa Kemal'e bunca ümit bağlamak belki de yanlış olmuştu. Artık gözler yeniden Halife Sultan'a dönmüştü. Hünkâr hiç kuşkusuz tepki gösterecek, evlatlarını harekete geçmeleri için cesaret, hatta emir verecekti. Ama Dolmabahçe Sarayı'nın kapıları kapalıydı. Mermer Saray'dan çıt çıkmıyordu. Selma öfke içindeydi. Edirne ve bütün Trakya işgal edilmişti. Yunan birlikleri ilerlemeye devam ediyorlardı. Padişah ne yapıyordu? Ne diye savaş ilan etmiyordu? Annesi üst üste sorduğu sorulara cevap vermiyordu. Küçük kız ümitsizlik içindeydi. Hiçbir şey yemek istemiyor, hiçbir oyundan zevk almıyordu. Düzenlediği dua toplantılarından da yavaş yavaş vazgeçmeye başladı. Hayale dalıyor, kitap okuyor ya da yaşlı kalfalardan büyük padişahların öykülerini, Fatih Sultan Mehmet'in 18 yaşında Bizans'a alışını, müthiş bir savaşçı olan Yavuz Sultan Selim'in "Şirler pençeyi kahrımda olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek" derken sevgilisinin yanında nasıl duygusallaştığını dinliyordu. 3. Ahmet'in dostu Nedim'in şiirlerinden hoşnut kaldığı için onu incilere boğduğunu ya da Osmanlı ordusunu Viyana kapılarına götüren Kanuni Sultan Süleyman'ın gördüğü büyük işleri, yenilikçi ve ilerici Sultan Mahmud'un Türkiye'yi nasıl çağdaşlaştırdığını dinlemekten zevk alıyordu. Bütün hepsi savaşçı ruhları, ihtişamları veya yetenekleri ile hanedanlarını yüceltmişlerdi. Oysa bugün her şey ne kadar farklıydı. Padişah içine kapanmış oturuyordu. Selma mutfağın önünden gezerken yamakların hükümdarın korktuğunu ima ettiklerini duyunca büsbütün kahroldu. Bir sabah saraydaki çocukları yeniden topladı. Katiplerin, vekil haçların, kapıcıların, aşçıların çocuklarıydı bunlar. Bahçenin dip köşesindeki evlerde, mutfakların yanı başlarında otururlardı. Varlıklı Türk evlerinde ve saraylarda tabii mutfaklar olabildiğince uzakta bulunurdu. Kokudan rahatsız olunmasın diye. Bütün çocuklar ve özellikle öfkesinde de sevgisinde de aşırıcı olan Tatar kızı Gülnar, pembe beyaz gamzeli şekerpare, Hayri Bey'in katibinin küçük oğlu Ahmet, hepsi küçük sultanın birer bendesiydi. Ahmet daha 11 yaşındaydı ama kendini bildiğinden beri küçük sultana aşıktı. Onu görür görmez kızarıp bozarır, eli ayağı birbirine dolaşırdı. Bütün bunlar küçük kızın sinirine dokunurdu. Onun için de onu şamar oğlanı gibi kullanırdı. Ona eziyet ettikçe direneceğini sanır, oysa oğlan daha hüzünlü bakışlarla bakar, aşkı daha da fazla büyürdü. O sabah bütün çocuklar oradaydı. Selma artık dua faslının bittiğini, bundan böyle savaşçılık oynayacaklarını söyledi. Bir yanda Türkler ve başlarında sultanları, bu da ancak kendisi olabilirdi, öte yanda da Yunanlılar. Oyun hepsinin hoşuna gitti. Her biri bahçeden silah yerine geçecek ince dallar, değnekler bulmaya gitti. Ama iş hangi taraftan olmaya gelince Selma büyük bir sorunla karşılaştı. Kimse Yunanlı olmak istemiyordu. Yalvarmalar, pohpohlamalar, vaatler, tehditler boşunaydı. Hiçbiri kabul etmiyordu. Selma hırsından ağlamak üzereydi. Yerde bir takım işaretler çiziyor, hırsını adeta topraktan alıyordu. Derken yumuşak bir ses, "Ben Yunanlı olmayı kabul ediyorum," dedi. Bu Selma'ya tatlı bakışlarla bakan Ahmet'ten başkası değildi. Sadece hoşuna gitmek için düşmanı oynamayı kabul etmekle kalmamış, kırılan otoritesini de yeniden kazandırmıştı. "İyi, sen General Paraveskopulos olacaksın. Ordun nerede?" "Ordu mu?" Küçük oğlanın son tasasıydı bu. Sultanın hoşuna gitmiş olmanın mutluluğu ile gerekirse tek başına dövüşürdü. Üstelik Yunanlılar Türkleri yenecek değillerdi ya. Hele kendisi, Ahmet, sevdiği kızı mı yenecekti? Ama Selma işe o gözle bakmıyordu. Kolay bir zafer, zafer sayılmazdı. Ahmet'le kim Yunanlı olacak? İki çekingen kız çocuğu, bir de dolgun yanaklı oğlan yanaştı. Ahmet Yunanlı olursa biz de oluruz. Selma şaşakaldı. Ne öfkesi, ne vaatleri onları Yunanlı yapamazken, şimdi nasıl olur da Ahmet'in yanında içtenlikle yer alabiliyorlardı? Bu güç ona nereden geliyordu? Sadeliğinden mi? İçtenliğinden mi? Omuzlarını silkti. Saçma. Ne sadelik ne içtenlik liderlik için yeterli vasıflardı. Oysa Şamar oğlanını gelip destekleyenler çetenin en silik çocuklarıydı. Hırslanmıştı. Kendisine bir şey söylemeden ders vermek ister gibi bir halleri vardı. Şimdi bütün çocuklar ona bakıyordu. Savaşın başladığı işaretini vermesini bekliyorlardı. Ama Selma, Türklerin sayıca üstün oldukları için Yunanlıları yenmelerini istemediğinden ordusunu sadece 4 kişiyle kurdu. Tabii en güçlü 4 kişiyle. Her şey tamam olduğunda doğruldu, kızıl saçları güneşte parlıyordu. Değneğini kaptı ve kükredi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Birlikleri peşinde düşmana saldırdı. Daha ilk anda Yunan ordusunun aynı güçte olmadığı anlaşıldı. Kendisini cesaretle savunuyordu ama iki küçük kız ve şişko yanaklı erkek Selma'nın seçtikleriyle baş edemiyorlardı. Sonra onlar Yunanlıydı, ezilmeleri gerekiyordu. İlki olarak biraz direndikten sonra teslim oldular. Sadece Ahmet dövüşmeye devam ediyordu. Selma'nın askerleri çevresini sarıyor ama savunmasını yaramıyorlardı. Civa gibi değneği havada dönüyor, çok yaklaşan bir bacağa ya da bir yanağa acımasızca vuruyordu. Ahmet General Paraveskopulos olduğunu tamamen unutmuştu. O, sevgilisinin gözüne girmek amacıyla kahramanca dövüşen bir şövalyeydi. Ama Selma da Selma değildi. O güçlü, kudretli bir hükümdar, Allah'ın yeryüzündeki gölgesiydi. Ordusunu hiç bu Yunanlı generalle paralatır mıydı? Esirlerini bir yana itmiş, hücuma geçmişti. Düşmanla karşı karşıya bulunuyordu. Deli gibiydi. Demek Paraveskopulos denilen şu adam Türkiye'yi ele geçirmek, Türk halkını esir etmek istiyordu, ha? Ordusu köyleri yakılıyor, kadınlarla çocukları katlediliyor. İstanbul'u ele geçireceğini, saltanatını devireceğini sanıyordu, öyle mi? Görürdü o. O köpek, o köpoğlu köpek, Türk ordusunun ve padişahının nelere gücü olduğunu görürdü. Şimdiye kadar hünkâr sabırlı davranmıştı. Kan dökecek yerde görüşmeyi yeğlemişti. Ama artık fazla olmuşlardı. Şu Yunanlılar ölçüyü kaçırdıklarına göre bedelini ödeyeceklerdi. Selma değneğiyle vuruyor, vuruyor, bütün gücüyle vuruyordu. Aylardır biriken hınç, öfke, kızgınlık bu değneğin ucundan çıkarak Türkleri kurtarıyordu. Acaba kolu mu yorulmuştu, yoksa birden çok yoğun bir sessizliğin farkına mı varmıştı? Selma birdenbire hareketsiz kalıverdi. General Paraveskopulos ayaklarının dibinde acı ile inliyordu. Küçük, kanlı elleri ile başını korumaya çalışıyor, Yırtılan giysilerin arasından vücudunda meydana gelen sıyrıklar ve yaralar görünüyordu. "Belirdiniz mi siz?" Sultan sapsarı bir yüzle Selma'nın karşısına dikildi. Kızgın görünmüyordu. Daha çok kızında canavar bir ruh keşfetmişliğin şaşkınlığı içindeydi. Selma aniden kendine geldi. O, hünkâr, ayaklarının dibinde inleyen de General Paraveskopulos değildi. Yerde yatan arkadaşı Ahmet'ti ve onu öldürmüştü. Çocuğun yanı başına çökerken gözyaşlarını tutamaz olmuştu. Çocuğun ateş gibi yanan yüzüne yanağını dayamış, saçlarını okşayıp tatlı sözler söylüyordu. Ahmet öldüğüne ve cennette olduğuna iyice inanmıştı. Diğer çocuklar şaşkınlıkla bu sahneyi izliyorlardı. Analarından, babalarından köteği yiyecekler, belki merdiven altlarına da kapatılacaklardır. Kibirli küçük sultanın da ceza göreceği, Ahmet'in cenazesinin görkemle kaldırılacağı düşüncesi bile onları teselli edemiyordu. Bu aptal Ahmet de ne diye kendini öldürtmüştü? Önce aslanlar gibi savaşmış, sonra Selma üzerine atıldığında kendini savunacağı yerde ona bakıp kılıcını atmıştı. Selma ise kendini kaptırmış olduğundan bunu fark bile etmemişti. Silahsız savaşçının üzerine atılmıştı. Sultan buz gibi bir sesle, "Bu kadar kendini bilmezlik yeter," dedi. "Derhal odanıza çıkınız." Hıçkırıklar arasında Ahmet'i değil de General Paraveskopulos'u öldürmek istediğini anlatmaya çalışan Selma'yı dinlememişti bile. Bildiği tek bir şey vardı. Kızı kendi hizmetlerinde olan ve kendisini savunamayan birini dövmüştü. Bu yüz karası iş cezasız kalamazdı. Ailenin onuru söz konusuydu. Ağaların haber salmaları üzerine sarayın yaşlı doktoru hemen gelip cesedi muayene etmiş, onu kötü durumda bulmakla birlikte canlı olduğuna teminat vermişti. Mutlak dinlenme, Hindistan'dan getirtilmiş olan kaplan yağı merhemi ile çocuk çabuk ayağa kalkardı. Sonraki günler Selma odasında hapis kaldı. Bütün kitapları alınmış, sadece Kur'an bırakılmıştı. Yemeğini, ki normalde atlara yedirilen yulaftan yapılmış ekmekti bu, getiren hizmetçiden başkasını göremiyordu. Kadının konuşması yasaktı. Ama Selma'nın Ahmet'i merak etmesine dayanamayarak işaretle iyi olduğunu anlatmıştı. 2 hafta böyle geçmişti. Sultan cezanın ibret olmasını istiyordu. Bir sabah Selma alışılmamış bir ezgiyle uyandı. İyice dikkat edince müezzinlerin sala verdiklerini anladı. Bir minareden diğerine ulusal yas ilan ediyorlardı. Pencereden baktığında uzakta sokakları dolduran bir kalabalık gördü. Gene ne olmuştu? Acaba padişah mı ölmüştü? Ekmeğini getiren cariyenin gözleri yaşlıydı. Bu kez cevap vermek için hiç de nazlanmamıştı. Hayır, padişah ölmemişti. Daha da kötüsü, Fransa'ya gitmiş olan Osmanlı temsilcileri müttefikleri razı edememişlerdi. Sevr'de 3 aydır sözü edilen ama gerçekleşeceğine inanılmayan antlaşmayı imzalamak zorunda kalmışlardı. Türkiye'yi bütünüyle parçalayan antlaşmayı. Bu yaz günü Selma'nın kurtuluş günü oldu. Sultan kızının yeterince cezalandırıldığı düşüncesindeydi. Kaldı ki olaylar öylesine vahimdi ki geriye kalan her şey boştu. Selma'nın o güne kadar gördüklerinin en sevimsizi olan kış sona ermiş, ilkbahar gelmişti. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'nı izleyen büyük gösterilerin ardından şehir üzüntüsüne ve utancına yeniden gömülmüştü. Türkiye'nin en nefret edilen adamı damat Ferit'in iktidardan düşmesi bile kenti uyuşukluğundan kurtaramamıştı. Bu kısa boylu, şişman, gösteriş meraklısı sadrazam, İngiliz yanlısı olmanın cezasını çekiyordu. Halk o kahrolası anlaşmayı imzalamasını, hele bir de onaylaması için hünkârı zorlamasını bir türlü affetmiyordu. Başkentte yaşam her gün biraz daha zorlaşıyordu. İşgalin uzadığını gören Fransız ve İtalyan askerleri, adetlerince sureti haktan görünerek halkın arasına karıştıkları halde İngilizler katılıklarını sürdürüyorlardı. Asayişi sağlama bahanesiyle akıl almaz kurallar koyuyorlardı. Kabak bunlardan hiçbir şey anlamayan halkın başına patlıyordu. Büyük Britanya çocuklarının hayvan sevgisini gösteren en son kural, bütün kent halkını afallatmıştı. Şayet bir tavuk ayaklarından tutulacak olursa, ki bu sadizm belirtisi sayılıyordu, 10 lira ceza verilecekti. Bir işçinin ayda 80 lira kazandığı düşünülecek olursa bu çok büyük bir paraydı. İtiraz edilirse ceza 20 liraya çıkacaktı. Bu iş parayı ödeyenin, İngilizlerin zır deli ve yeryüzünün en rezil alçakları olduklarına iyice inanmış olarak çenesini kapatana veya kesesi boşalana kadar sürüp gidecekti. Aslında bu kepazeliklerin çoğuna Levantenler neden oluyordu. Nesiller boyu İstanbul'da oturan bu Levantenlerin bir kısmı işgal üzerine müttefiklere yardımcı olmak bahanesiyle İngiliz üniforması kuşanmıştı. Süratle de yüzbaşılığa ya da binbaşılığa yükseltilmişlerdi ve İngiliz bayrağının koruyuculuğu altında kişisel işlerini düzenlemek ve servet yapmak için bu yepyeni güçlerinden yararlanmaya çalışıyorlardı. Halk ümitsizlik içindeydi. Oysa Ocak ayının başında her şeyin değişeceğini sanmıştı. Anadolu'da İnönü bucağının yakınında Mustafa Kemal'in silah arkadaşı olan İsmet Paşa Yunanlıları geri püskürtmüştü. Bu milliyetçi güçlerin ilk zaferiydi ve her ailede sevinçle karşılanmıştı. İstanbul halkı bu zaferi karşı saldırının başlangıcı olarak nitelemiş ve beklemeye başlamıştı. Günlerce beklediği halde hiçbir şey olmamış ve kent eski uyuşukluğuna bürünmüştü. Kemalistlerin ordusu bu fırsatı değerlendiremeyecek kadar zayıftı. Birkaç aydan beri sadece Yunanlılara karşı değil, giderek bastıran eşkıya ile de savaşmak durumundaydı. Şeyhülislam'ın fetvası zihinleri bulandırmıştı. Mustafa Kemal istediği kadar padişah için savaştığını ileriye sürsün, ona kısmen inanılıyor, hatta bazı köyler yardımda bulunmaktan kaçınıyordu. Halkın güvenini yeniden kazanmak için Kemal Paşa, milliyetçi eğilimiyle tanınan veliahtı yanına getirtmeyi düşünmüştü ama Abdülmecit bir hayalperest, bir sanatkar idi. Bir eylem adamı değil. Tereddüt etmiş, danışmış, fikir almış, sormuş soruşturmuş. Sonunda iş İngilizlerin kulağına kadar gitmiş ve onlar da köşkünün çevresine nöbetçiler dikmişlerdi. O zaman oğlu Ömer Faruk Efendi Anadolu'ya geçerek Mustafa Kemal'e katılmak istemişti. Enerjik, hırslı bir mizaca sahip olan Ömer Faruk, ülkenin savunmasında ün kazanmak için yanıp tutuşuyordu. Ama o tarihte hamile olan genç eşi Sabiha'ya çok tutkun olduğu için bebeğin doğumunu beklemişti. Büyük bir gizlilik içinde yola çıktığında mevsim ilkbahardı. Selma kasırga dayıya bayılıyordu. Şehzade Faruk Efendi'ye çocukların taktıkları isim buydu. Çünkü öfkesi kadar çevikliğiyle de ün yapmıştı. Onunla Anadolu'ya geçmek için erkek olmayı ne kadar da isterdi. Kardeşi Hayri'ye küçümseyerek baktı. Şekerleri atıştırarak keman çalıp duruyordu. Canı sıkılıyordu. Sarayda günler bitmiyordu. Davetler azalmıştı. En iyi aileler bile sıkıntıdaydı. Topraktan gelen gelir, emlaktan gelen akar gelmez olmuştu. İşgalden bu yana ortakçılar da, kiracılar da para ödemez olmuşlardı. Hatice Sultan bile elmas satarak evin düzenini sürdürüyordu. Selma artık Memciyan Ağa'yı sık sık görmeye alışmıştı. Neyse ki ilkbaharla birlikte terziler de gelmişti. Selma'nın etek boyları yaşlı kalfaların kaşlarını çaktıracak durumdaydı. Küçük kız 11 yaşına gelmişti ve ev halkı artık çarşafa girmesi gerektiğine inanıyordu. Ama sultan direniyordu. Selma daha çocuk. Buna gerçekten inanıyor muydu, yoksa kızının özgürlüğünü olabildiğince uzatmaya mı çalışıyordu? İtirazları keserek Selma 12 yaşına bastığı vakit çarşafa gireceğini kestirip attı. Dedikoculu duyucular ne söylerlerse söylesinler. Dikiş odasında yüksek duvar aynaları vardı. Bütün eşyalar beyaz kılıflarla kaplanmıştı. İçeride uğultu müthişti. Her zamanki gibi Rum olan terziler, modacı La Ferrière'in modellerini ve birbirinden güzel kumaşlar getirmişlerdi. Selma'nın ilk kez seçim yapmasına izin veriliyordu. Selma bir modelden diğerine bakıyor, her bir kumaşa dokunuyor, bir türlü karar veremiyordu. Ama bunun pek önemi yoktu. Tartışmak, kıyaslamak, seçmek, en ufak ayrıntıyı kararlaştırmak, sonra yeniden fikir değiştirmek için bol vakit vardı. Hem nasıl olsa o kadar az eğlence vardı ki. Kararsızlıklar uzadıkça terziler seviniyordu. Çünkü basit birer uygulayıcı olmaktan çıkıp birer danışman, birer hakem durumuna geliyorlardı. Sonra diğer müşterilerine, "Sultan ile kızının sadece bana güveni vardır. Son davette giydikleri elbiseler mi? Hem biçimlerini hem de renklerini ben seçtim," diyebileceklerdi. Selma hangi modeli nasıl yakıştıracağını düşünürken bir yandan da terzilere kaçamak bakışlar fırlatıyordu. 9 kişiydiler. 2 makaslar, 3 dikişçi, 4 de nakışçı. Onları küçüklüğünden beri tanırdı. Adlarını, sağlık durumlarını, çocuklarının yaşlarını bilirdi. Savaş konusu dışında her şeyin sözünü ederlerdi. Selma İstanbul Rumlarının bunca yıldır bir arada yaşadıkları Türklere neden karşı çıktıklarını sormak için yanıp tutuşuyordu ama sormaya cesaret edemiyordu. Birinci makaslar ölçü almaya başladığında neredeyse akşam olmuştu. Ölçü uzaktan alınırdı. Çünkü hanedandan birine dokunmak yasaktı. Bu usul geleneksel geniş giysiler için bir sorun yaratmazdı da beli oturmuş Avrupa giysileri için zorluklar yaratır, sultan da çoğu kez toplu iğneleri kendisi değiştirmek zorunda kalırdı. Bu rahatsız işe için için söylense de yararını kabul ederdi. Bu karışık günlerde protokol kurallarına uyulmasını istemek çok önemliydi. İşin görüntüsü değil, simgelediği saygı önemliydi. Gücünü yitirince tahtın elinde saygıdan başka ne kalıyordu ki? Selma bir süredir hayal kurmak için yalnız kalmayı adet edinmişti. En sevdiği yerde bahçenin dip tarafında bülbül yuvası adı verilen gül ağacından yapılmış, oymalı ve gerçekten bülbülün yuvasını yaptığı küçük köşkiydi. Bu aşka susamış ruhun, gülün acımasızlığı karşısında yeise düşerek ömrünü şarkı söylemekle geçirdiğine dair öyküleri dinlemekten bıkmazdı. Hava yumuşaktı. Yerdeki kilimlere boylu boyuna uzanmış olan Selma, gözlerini kırparak güneşi esir almaktan hoşlanırdı. Göz bebeğini yakacak diye Matmazel Rose ile dadısının yasakladıkları bir oyundu bu. Birden ışıklar koyulaştı, bir karaltı geçti. Gözlerini açan Selma, saraya yönelen bir gölge fark etti. Gözleri kamaşmış olduğundan tam seçemiyordu ama gideni tanır gibiydi. "Aman Tanrım, kasırga dayıydı bu." "Yok canım, kasırga dayı Anadolu'daydı, Mustafa Kemal'in yanında. Eşi de burada kalıyordu, daha geçen gün ondan gelen en son mektubu okuyordu." Selma gözlerini ovuşturdu. Gerçekten de Şehzade Ömer Faruk'tu bu. Bir sıçrayışta ayağa kalktı, parmaklarının ucuna basarak onu izlemeye koyuldu. Mavi salonun önüne geldiğinde içeriden kırık bir ses duydu. "Beni istemedi, işte o kadar." Evet, bu Ömer Faruk Efendi'ydi. Elleri arkasında odayı arşınlıyordu. Yüzü asıktı, eşinin ve halasının sordukları sorular onu daha da öfkelendiriyordu. Birden patladı. "Kemal'in Türkiye'yi kurtarmak için yardımımızı kabul edeceğine inanmak ne saflık. Komünistlerin ve bilmem ne çetelerinin yardımlarına evet. Ama şehzadeninkilerine hayır. Özellikle hayır. Halk bu ülkeyi yüceltenin ailemiz olduğunu pekala biliyor. Kemal savaşmamıza olanak verse zaferinin gölgeleneceğinin farkında. Her şey bitti sandığında bize başvurdu ama İnönü zaferi ve Bolşeviklerle yaptığı son anlaşma sayesinde doğruldu. Artık bize ihtiyacı kalmadığını düşünüyor. Hatta pek çok kişi günün birinde bizi bir kenara itip iktidarı ele geçirmek için hain olduğumuzu ilan edeceği kanısında. Ama bu bugünden yarına olacak değil." Şehzade öfkeli biçimde konuşmaya devam etti. "Türk halkı bizi seviyor. Karaya ayak bastığım vakit İnebolluların beni nasıl karşıladıklarını görmeliydiniz. Zavallılar sevinçten ağlıyorlardı. Sanki onlarla birlikte savaşmaya hünkârın kendisi gelmiş gibi." Mustafa Kemal'in cevabını beklerken orada geçirdiğim birkaç gün içinde çevre köylerden akın akın beni görmeye geliyorlardı. İstanbul'dan geldiğim vapurun İngilizler tarafından baştan aşağıya nasıl arandığını ve esir düşmektense kurşunu yemeye razı olarak elinde tabanca 6 saat süreyle bir dolabın içinde nasıl saklandığımı defalarca anlattırdılar. "Öyleyse ne demeye döndünüz?" Soruyu soran biri 2 dakika önce içeriye giren Şehzade Osman Fuat idi. İçinde kendisinin olmadığı öyküleri sevmezdi. Ömer Faruk yavaşça döndü. Kuzenini baştan aşağıya süzdükten sonra sordu. Ya siz şehzadem, siz ne demeye gitmediniz? Hava elektriklenmişti. Hatice Sultan araya girdi. Lütfen. Sonra en tatlı tavrını takınarak Faruk Efendi'ye sordu. Sonra ne oldu? Birkaç gün sonra Ankara'dan haber geldi. Paşa son derece nazik bir biçimde geldiğime teşekkür ediyor, cesaretimi övüyor, ancak tehlikeye atılmamı istemiyordu. Kendimi ulusun yüksek çıkarları için daha önemli görevlere saklamalıymışım. Anlayacağınız evine dön demenin kibarcısı. Şehzadenin genç eşi Sabiha Sultan iç çekti. Korkuyorum. Paşa hiç kuşku yok ki askeri bir deha ama aynı zamanda çok ihtiraslı. Anlattıklarınız padişah efendimizin endişelerini doğruluyor. Kendileri Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderdiğinde ona güveniyordu. Ama şimdi ondan her şey beklenir, diyor. Mavi salona ağır bir sessizlik çöktü. Faruk Efendi'nin anlattıklarıyla altüst olan Hatice Sultan, Vahdettin'in haklı olup olmadığını, her zaman savunduğu Mustafa Kemal'in kendilerine ihanet edip etmediğini düşündü. Küçük Sultan son zamanlarda çok değişmişti. Büyüyordu. Çevresindeki halayıklar Selvi boyundan, Levent endamından söz ediyorlardı. Sultan, piyanodan başka kolları güzelleşsin diye arp da çalmasına karar vermişti. Selma, övgülere bayılıyordu. Hoşluğunun bilincindeydi ve öldürmesine ramak kalışından bu yana en iyi arkadaşı olan Ahmet üzerinde nasıl bir etki yaptığını deneyip duruyordu. Odasında cezalı geçirdiği 15 gün kendisi için müthiş bir deneme olmuştu. Gözyaşlarının ve haksız bulduğu cezaya isyanın arkasından bir çeşit haz da duymuştu. Herkese karşı tek başına kalmanın, anlaşılmamanın hazdı. Saatlerce İslam'ın kurbanlarını ve onları anlamayan bir toplum tarafından mahkum edilen sofuları düşünüp durmuştu. Kendi durumuyla onlarınki arasında bulduğu benzerlik cesaretini arttırmış, cezayı kahramanca göğüslemesine imkan vermişti. Bütün o kahramanları yanına çağırması gerekmişti. Çünkü şimdiye kadar en saygı duyduğu kişiyi, annesini yitirmek üzereydi. Kusursuz, kendisini onun yanında bir hiç olarak gördüğü annesi, onu haksız yere cezalandırmıştı. Onu anlamaya bile çalışmamıştı. Selma, sorunu her açıdan evirip çeviriyor, İkisinden birinin haksız olduğu sonucuna varıyordu. Ama o biri kendisi değildi. Vardığı bu sonuç kendisini memnun edecek yerde daha da üzüyordu. O güne dek böyle üzüntülü, hatta ümitsiz olmamıştı. Sonra bir gece bir rüya gördü. Karanlık bir hücreye kapatılmıştı ve her hareket edişinde başı demir parmaklıklara çarpıyordu. Birden bir ses duydu. Gözlerinin üzerindeki perdeyi kaldır. Daha açık görecek, acı çekmeyeceksin. Bu perdeyi nasıl kaldıracaktı? Gözlerinin üzerindeki bu perde kendinden bir parçaydı. Çıkartırken gözleri parçalanabilirdi. Karma karışık duygular içindeydi. Hiç hareket edemeden sürekli karanlıkta kalmak mı, yoksa kör olma pahasına perdeyi açmak mı iyiydi? Sonra hayretle bir dokunuşta açıldığını gördü. Yeryüzü eskiden olmadığı kadar aydınlık ve parlaktı. Selma bu rüyayı gördüğünün ertesi günü kendini çok daha iyi hissetti. Hatta bunca gün öyle bir kabus içinde nasıl yaşamış olduğuna şaştı. Yeryüzü tıpkı rüyadaki gibi aydınlıktı. Görmek için anneciğinin gözlerine artık ihtiyacı yoktu. Annesi o kadar güçlü olmasına karşın yanılmıştı ve bu yüzden dünyanın sonu gelmemişti. Bunu keşfetmekle binlerce özgürlüğün yolunu açıyordu. Kemanistler İnönü'de Yunanlıları ikinci kez püskürtmüşlerdi. Şimdilik çatışmalar durmuştu. İstanbul yeniden bayram etmek için bu zaferi fırsat bilmişti. Nisan'ın ortalarıydı. Gün ışığı saydam, hava genç kız dudağı kadar yumuşaktı. Boğaz içindeki sarayların duvarlarını sarmış mor leylaklardan baş döndürücü bir koku yayılıyor, sümbüller ile menekşeler sokakları şenlendiriyordu.